Ayrım 4, sayfa 49. 4. Kadın olmak. En büyük ablam Ama'nın sünnet olma zamanı gelmişti. Bütün küçük kız kardeşler gibi ben de onun bana hala kapalı olan yetişkinler dünyasına girişine gıpta ediyor, onu kıskanıyordum. Aman sünnet olmak için oldukça büyüktü. Artık bir genç kızdı. Ancak şu ana dek doğru zamanlama yapılamamıştı. Ailem bitip tükenmek bilmeyen bir döngü içinde Afrika'da dolaşırken bu eski dini töreni yapan çingene kadını hep bir şekilde elimizden kaçırmıştık. En sonunda babam onu bulup iki büyük kız kardeşim Amand ve Halemo'yu sünnet ettirmek için getirmişti. Fakat şans bu ya, yaşlı kadın bizim kampımıza vardığında Amand su aramak için uzaklardaydı. Bu yüzden çingene yalnızca Halemo'yu sünnet etmişti. Babam gittikçe endişelenmeye başlamıştı. Çünkü Aman evlenme çağına geliyordu. Ama gerçek anlamda hazırlanmadan evlenmesi söz konusu olamazdı. Somali'de yaygın olan inanca göre kızların bacakları arasında doğarken getirdikleri ama temiz olmayan kısımlar vardı. Bunların vücuttan uzaklaştırılması gereklidir. Klitoris, labia minora ve labia majora'nın büyük bir kısmı kesilir, sonra yara dikilerek kapatılır, geride sadece genital bölgede bir iz kalır. Fakat bu kesme töreninin gerçek ayrıntıları bir sır olarak kalır ve kızlara asla açıklanmazdı. Tek bildiğiniz sıranız geldiğinde özel bir şeyler olacağıdır. Sonuç olarak Somali'de tüm genç kızlar küçük bir kızdan kadınlığa geçişlerin işareti olan bu töreni büyük bir arzu ve endişe ile beklerler. Esasında bu işlem kızlar buluğ çağına geçişlerinde gerçekleştirilir ve bu dini tören kızın üretken hale geldiğini, kendi çocuğunu doğurabilecek olduğunu ifade eder. Ama zamanla sünnet kısmen kızların kendilerinden kaynaklanan baskıyla gün geçtikçe daha küçük yaşlarda yapılmaya başlandı. Çünkü kızlar tıpkı batıdaki çocuğun doğum günü partisini ya da yılbaşı arifesi Noel Baba'nın gelişini beklemesi gibi bu özel anı sabırsızlıkla bekler oldular. Yaşlı çingenenin Aman'ı sünnet etmek için geldiğini öğrendiğimde ben de sünnet olmak istedim. Aman benim güzel ablam, idolümdü ve onun istediği ya da yaptığı her şeyi ben de istiyordum. Büyük olaydan bir gün önce annemin kolunu çekiştirerek "Anne, ikimiz de aynı zamanda olalım. Hadi anne, yarın ikimiz de olalım." diye yalvardım. Annem beni itti. "Sen sus bakalım küçük kız." Fakat Aman benim kadar hevesli değildi. Onun "Umarım Halemo gibi olmam" diye mırıldandığını hatırlıyorum. Ama o zamanlar bunu ne demek olduğunu anlamayacak kadar küçüktüm ve Aman'dan açıklamasını istediğimizde konuyu değiştiriverdi. Ertesi sabah çok erken saatlerde annem ve arkadaşı Aman'ı sünnetçi kadının yanına götürdüler. Her zamanki gibi ben de gitmek için yalvardım ama annem evde küçük kardeşlerimle kalmamı söyledi. Fakat ben annemin arkadaşlarıyla buluştuğu gün kullandığım yöntemle saklana saklana kadınları uzaktan takip ettim. Çingene kadın geldi. O kadın toplumumuzda sadece özel bilgelerinden dolayı değil, sünnet ederek oldukça fazla para kazandığı için de önemli bir şahsiyet olarak kabul edilirdi. Bu merasim için ödenen para bir aile için oldukça büyük bir masraftı. Ama yine de bu tören olmadan kızlarını evlendirmek mümkün olmadığından iyi bir yatırım olarak görülürdü. Sünnet edilmeyen kızların evliliğe uygun olmadıkları, hiçbir erkeğin eş olarak almayı düşünmeyeceği kirli, pis kadınlar oldukları düşünülürdü. Bu yüzden çingene kadınlar toplumun önemli bireyleri arasında görülüyordu. Ama ben ona elinde ölen onca küçük kızdan dolayı katil kadın diyorum. Bir ağacın arkasından gizlice kız kardeşimin yere oturuşunu izledim. Sonra annem ve arkadaşı olan kadın Aman'ın omuzlarını tutarak yere yatırdılar. Çingene kız kardeşimin bacakları arasında bir şeyler yapmaya başladı ve ben Aman'ın yüzünde şimşek gibi çakan acıyı gördüm. Kız kardeşim büyük bir kızdı ve güçlüydü ama ansızın acı çekmeye başlamıştı. Bacağını kaldırıp çingenenin göğsüne vurdu ve onu sırtüstü yere devirdi. Sonra onu tutan kadınlardan kurtulmak için çabaladı ve ayakları üstünde doğruldu. Dehşet içinde kardeşimin bacaklarından akan ve koşarken kumda izler bırakan kanı gördüm. Hepsi arkasından koştular. Ama aman yığılıp yere düşünceye dek onlardan çok uzaklaşmıştı. Kadınlar onun yığıldığı yere üşüştüler ve işlerine devam ettiler. Kendimi çok kötü hissettim ve daha fazla seyredemeyip koşarak eve döndüm. Şimdi bilmediğim bir şeyi istemiş olduğumu biliyordum. Ne olduğunu anlayamamıştım. Ama benim de başıma geleceğinden ürkmüştüm. Anneme de soramıyordum. Çünkü zaten olanları görmemem gerekiyordu. Aman'ı 2 hafta boyunca öteki çocuklardan ayrı tuttular. Ve olaydan 2 gün sonra ona su götürdüm. Yanında diz çöküp sessizce nasıldı diye sordum. Ah, korkunçtu diye söze başladı. Ama sanırım benim de sünnet olacağımı bildiğinden heyecanla beklemek yerine korkarım diye gerçeği söylemekten vazgeçti. Neyse, sen de çok uzak değilsin, yakında sana da yaparlar. Söyleyebildiği tek şey buydu. O günden sonra kadınlığa geçişte yaşayacağım bir törenden korkar oldum. Bu korkuyu ve kız kardeşimin yüzünde gördüğüm acının anısını zamanla kafamdan atmaya çalıştım. Sonunda kadın olmak ve kız kardeşlerime katılmak istediğim konusunda kendi kendimi aptalca ikna ettim. Babamın bir arkadaşı ve onun ailesi hep bizimle birlikte yolculuk ederdi. Babamın bu arkadaşı suratsız yaşlı adamın biriydi ve ben ya da küçük kız kardeşim ne zaman onu sinirlendirsek sinekleri kovalar gibi bizi kovalar. Benden uzak durun, sizi adet görmeyen küçük kızlar, siz kirlisiniz, henüz sünnet bile olmadınız diyerek bizi kızdırırdı. Sünnet olmamış olmamız bizi bakmaya tahammül edilemeyecek kadar iğrençleştiriyormuşçasına hep onun o aptal çenesini kapatacak bir yol bulmaya yemin etmem için beni kışkırttı. Bu adamın Jamah adında genç bir oğlu vardı. O hep beni görmezlikten gelse de ben ona tutulmuştum. Jamah ise benim yerime Aman'a ilgi gösteriyordu. Zaman içinde onun ablama olan tercihinin sünnetli oluşundan dolayı olduğu fikrine kapıldım. Babası gibi Jamah da muhtemelen sünnetsiz, kirli küçük kızlarla ilgilenmek istemiyordu. 5 yaşlarındayken anneme gidip anne bana o kadını bul, hadi ama ne zaman bunu yapacaksın diye söylenip durdum. Bunu yaşamam, bu gizemli şeyi yaptırmam gerektiğini düşünüyordum. Şans bu ya, bundan birkaç gün sonra çingene kadın tekrar ortaya çıktı. Bir gece annem bana, laf aramızda, baban çingene kadınla karşılaşmış, onu bekliyoruz, her an burada olabilir dedi. Sünnetimden bir gün önce annem bana çiş yapmak zorunda kalmamam için fazla su ya da süt içmememi söyledi. Bunun ne anlama geldiğini bilmiyordum. Fakat sorgulamadan sadece başımı sallayarak onayladım. Sinirliydim ama bunu yapmaya karar vermiştim. O gece aile benimle ilgilendi ve bana fazla yemek verdiler. Bu benim yıllardır şahit olduğum ve kız kardeşlerime gıpta etmeme sebep olan bir gelenekti. Uyumadan hemen önce annem, "Zamanı geldiğinde sabah seni uyandıracağım," dedi. Kadının geldiğini nasıl anladığı hakkında hiçbir fikrim yoktu. Ama annem böyle şeyleri hep anlardı. Birilerinin geldiğini ya da bir şeylerin olma vaktinin geldiğini içgüdüsel olarak sezerdi. O gece heyecandan uyuyamadım. Sonra birden annem başımda dikildi. Gökyüzü hala karanlıktı. Havanın gün ışımadan önce belli belirsiz griye döndüğü vakitti. Bana sessiz olmam için işaret ederek elimden tuttu. Küçük battaniyemi kaptım ve yarı uykulu peşi sıra yola koyuldum. Kızları o kadar erken saatte götürmelerinin nedenini artık biliyorum. Çığlıkları duyulmasın diye hiç kimse uyanmadan önce onları kesmek istiyorlardı. Ama o an aklım karışmış olmasına rağmen ben sadece bana ne deniyorsa onu yaptım. Kulübeden uzaklaşıp ağaçlık bölgeye gittik. Annem burada bekleyeceğiz dedi ve soğuk kumlara oturduk. Gün biraz daha ağarmıştı. Yine de silüetleri seçemiyordum. Sonunda çingene kadının sandaletlerinin şıpırdısını duydum. Annem kadının adını söyleyerek seslendi. Ardından ekledi. Sen misin? Evet benim diyen bir ses işitildi. Sonra yaklaştığını bile göremeden kadın hemen yanı başımda beliriverdi. Şuraya otur. Düz bir kayayı işaret etti. Hiçbir konuşma, tek bir merhaba denmedi. Ne nasılsın, ne bugün olacak şey çok canını yakacak, bu yüzden cesur bir kız olmalısın. Hiçbir şey. Katil kadın tam bir ticaret ehliydi. Annem yaşlı bir ağacın kökünden bir parça çekip çıkardı, sonra beni kayanın üzerine oturttu. Bacaklarını 2 yana açıp arkama oturarak başımı göğsüne dayadı. Kollarımı arasına yerleştirdi, ısır. Aman'ın acı çeken yüzü ansızın gözlerimin önünde belirdi. Korkudan buz kestim. Canım yanacak diye mırıldandım dişlerimin arasındaki kökle. Annem bana doğru eğilerek, biliyorsun Seni tutamam. Burada tek başımayım. O yüzden uslu bir kız ol bebeğim. Annen için cesur ol. Hemen bitecek diye fısıldadı. Ayaklarımın arasından baktım ve çingene kadının hazırlandığını gördüm. Öteki yaşlı Somalili kadınlara benziyordu. Başında renkli bir eşarp ve parlak renkli pamuklu bir elbise vardı. Tek fark yüzünde hiç tebessüm olmayışıydı. Gözlerinde ölü bir bakış, yüzünde sert bir ifadeyle bana baktı. Sonra eski bir çantanın içini karıştırdı. Gözlerimi ayırmaksızın ona bakıyordum. Çünkü neremi keseceğini bilmek istiyordum. Kocaman bir bıçak çıkaracağını beklerken çantadan küçük bir torba çıkardı. Uzun parmaklarını kontrol etti. Artık güneş doğmak üzereydi. Renkler seçilebilir olmuştu. Ama ayrıntılar görülemiyordu. Yine de jiletin keskin ucundaki kurumuş kanı görmüştüm. Jilete tükürüp elbisesine sildi. Kadın jileti temizlerken benim dünyam karardı. Çünkü annem bir eşarpla gözlerimi kapamıştı. Sonra hissettiğim şey etimin kesildiğiydi. Kör jiletin bir ileri bir geri derimi biçerken çıkardığı sesi işitiyordum. Açıkçası geçmişi düşündüğümde bunun benim başıma geldiğine inanamıyorum. Sanki başkasından bahsediyormuşum gibi geliyor bana. Hissettiklerimi tarif etmeme olanak yok. Sanki birileri baldırınızı doğruyormuş ya da kolunuzu kesiyormuş gibiydi. Tek fark kesilen bedeninizin en hassas bölgesi oluşu. Buna rağmen biraz bile kıpırdamadım. Çünkü amanı hatırlamıştım ve kaçış olmadığını biliyordum. Ve de annemin benimle gurur duymasını istiyordum. Kendi kendime ne kadar hareket edersem bu işkencenin canımı o kadar yakacağını söyleyerek bir taş gibi orada öylece oturdum. Ne yazık ki bacaklarım titremeye başladı ve ben "Tanrım lütfen çabuk bitsin" diye yakardım. Sonrasını hissetmedim çünkü bayılmışım. Kendime geldiğimde bittiğini sandım ama bu sefer en kötüsü başlamıştı. Annem gözümdeki bandı çıkarmıştı ve katil kadının yanındaki bir akasya ağacından dikenler kazıdığını gördüm. Bu dikenleri derimde delikler açmak için kullandı. Sonra kalın beyaz bir ipi bu deliklere geçirerek beni dikti. Bacaklarım tamamen uyuşmuştu. Ama bacaklarımın arasındaki acı öylesine keskindi ki ölmeyi arzuladım. Acılarımı geride bırakacak havaya yükseldiğimi ve birkaç metre yükseklikten aşağıda olanlara baktım. Zavallı annem beni kolları arasında tutarken o kadının bedenimi tekrar dikişini seyrettim. O an tam bir sükun duydum. Artık ne endişe ne de korku hissediyordum. Hatırladıklarım o an bitti. Ta ki ben gözlerimi açıncaya kadar. Kadın gitmişti. Beni oradan taşımışlardı. Ve şimdi kayanın yanında yerde yatıyordum. Hareket etmeyeyim diye bacaklarım ayak bileklerimden kalçama kadar kumaş parçalarıyla bir araya getirilip bağlanmıştı. Etrafta annemi aradım ama o da gitmişti. Bir sonra neler olacağını merak ederek orada öylece tek başıma yattım. Başımı kayaya çevirdim. Adeta bir hayvan boğazlamışçasına üzeri kana boyanmıştı. Et parçaları, cinsiyetimin parçaları kayanın üstünde kızgın güneşin altında kuruyordu. Orada güneşin tam tepeye çıkışını izleyerek yattım. Etrafımda gölge yoktu ve sıcak hava yüzümü yalayıp geçiyordu. Sonra annem ve ablam geldiler. Beni bir çalının gölgesine çekerek ağacımı hazırlamaya koyuldular. Bu bir gelenekti. Bir ağacın altına tekrar iyi oluncaya dek birkaç hafta boyunca tek başıma kalıp nekaat devresini geçireceğim küçük özel bir kulübe hazırlanırdı. Annem ve aman işlerini bitirdiklerinde beni içeriye taşıdılar. Çiş yapmak zorunda kalıncaya dek ıstıraplarımın son bulduğunu sanmıştım. Sonra annemin fazla süt ve su içmemem konusundaki tavsiyesinin nedenini anladım. Saatler süren bekleyişin ardından kalkıp oradan gitmek için can atıyordum. Ama ayaklarım birbirine bağlı olduğundan hareket edemiyordum. Annem dikişlerimi açmamam için yürümemem gerektiğini söylemişti. Çünkü yara açıldığı takdirde tekrar dikilmesi gerekliydi. İnanın bana bu istediğim son şeydi. Çiş yapmam gerek diyerek ablama seslendim. Yüzündeki ifade bunun hiç de iyi bir haber olmadığını söylüyordu bana. Geldi ve yuvarlayarak beni çevirdi ve kumda küçük bir delik açtı. Haydi yap. İlk damla çıktı ve derim asitle yanıyormuşçasına sızladı. Çingene beni diktikten sonra üre ve menstrual kanın çıkışı için bırakılan tek açıklık, bir kibrit çöpü çapında küçücük bir delikti. Bu benim evleninceye dek hiç seks yapmamamı sağlayacak zekice bir stratejiydi. ve bu şekilde kocam bir bakire ile evlendiğinden emin olacaktı. Üre kanlı yaramda toplanıp yavaşça bacaklarımdan kuma sızarken damla damla ağlamaya başladım. Katil kadın beni lime lime doğrarken bile ağlamamıştım. Ama şimdi canım öyle yanıyordu ki artık dayanamıyordum. Gece karanlık bastığında annem ve aman eve ailenin yanına döndüler. Ve ben kulübemde tek başıma kaldım. Ancak bu kez orada çaresiz koşamayacak durumda yatıyor olmama rağmen ne karanlıktan ne aslanlardan ne de yılanlardan korkuyordum. Bir kez bedenimden sıyrılıp o yaşlı kadının cinsel organımı dikişini seyretmiştim ya, artık hiçbir şey beni korkutamazdı. Bir kütük gibi sert zeminde uzanmış korkudan bir haber, acıya duyarsız, yaşamak ya da ölmeye umarsız yatıyordum. Karanlıkta yalnız başıma yatarken herkesin evde ateş başında gülüşüp eğleniyor olması bir nebze olsun umurumda değildi. Günler geçip giderken cinsel organım enfeksiyon kaptı ve ben ateşlendim. Sık sık kendimden geçiyordum. Ürenin acısından, korktuğumdan kendimi tutuyordum. Annem, bebeğim eğer çişini yapmazsan ölürsün dedi. Bu yüzden de kendimi zorladım. Tuvalete çıkmam gerektiğinde etrafta hiç kimseler yoksa kendimi biraz kaydırıp yan dönüyor ve kendimi geleceğini bildiğim yakıcı acıya hazırlıyordum. Fakat yaram öyle enfekte oldu ki tuvaletimi yapamaz oldum. Annem 2 hafta boyunca bana yiyecek ve içecek getirdi. Bunun dışında ayaklarım birbirine bağlı olarak orada öylece tek başıma yatıyordum. Yaranın iyileşmesini bekliyordum. Ateşler içinde sıkılmış ve halsiz, hiçbir şey yapamıyor, sadece neden, tüm bunlar ne için diye düşünüyordum. O yaşlarda seks hakkında hiçbir şey bilmiyordum. Tek bildiğim annemin izniyle doğranmış olduğumdu ve bunun nedenini anlayamıyordum. Sonunda annem geldi ve ayaklarım hala birbirine bağlı bir halde beni sürüyerek eve götürdü. Aile kulübesine döndüğüm ilk gece babam nasıl hissediyorsun diye sordu. Sanırım o bu soruyla kadın olmayı kastediyordu. Ama benim tek düşünebildiğim bacaklarımın arasındaki acıydı. Henüz 5 yaşında olduğumdan sadece tebessüm ettim ve hiçbir şey söylemedim. Kadın olmak hakkında ne biliyordum ki? O zamanlar farkında olmama rağmen Afrikalı bir kadın olmak hakkında çok şey biliyordum. Pasif, çaresiz bir çocuk gibi sessizce acı çekerek nasıl yaşanacağını biliyordum. Yaralarımın iyileşmesi için 1 ay boyunca ayaklarım birbirine bağlı kaldı. Annem sürekli koşmamam ya da atlamamam için beni ihdar ettiğinden ihtiyatla ayaklarımı sürüyerek yürüyordum. O kadın beni kasap gibi doğradığından beri tüm o haftalar boyunca öylece uzanmış yatarken her gün bunu düşündüm. Amacım kurban edildiğim o kayaya gidip parçalarımın hala orada olup olmadıklarını görmekti. Fakat yoktu. Hiç şüphesiz Afrika'da hayat devrinin birer parçası olan yeş yiyicilerce bir akbaba ya da bir sırtlan tarafından yenmişti. Onların rolü leşleri çetin çölde varlığımızın bozulmuş delillerini temizlemekti. Sünnet sonucu acı çekmiş olsam da şanslıydım. Öteki kızlarda sık sık olduğu gibi çok daha kötüsü de olabilirdi. Somali'de bir uçtan bir uca seyahat ederken başka ailelerle karşılaşmamızda kızlardan bazıları eksik olurdu. Hiç kimse onların yokluğuyla ilgili gerçekleri söylemez, hatta onlardan bahis bile edilmezdi. Fazla kan kaybı, şok, enfeksiyon ya da tetanozdan ölmüş olurlardı. Şaşırtıcı olan yapılan işlemin gerçekleştirildiği koşullar değil, içimizden bazılarının hayatta kalmasıdır. Kardeşim Halemo'yu hayal meyal hatırlıyorum. 3 yaşlarındaydım ve onun da hayatta olduğunu hatırlıyorum. Sonra ortadan kayboluverdi. Ancak ben ona neler olduğunu bilmiyordum. Sonra öğrendim ki zamanı gelip de çingene kadın sünnet ettiğinde kan kaybından ölmüştü. 10 yaşlarındayken benden küçük olan kuzenimin başından geçenlerin hikayesini işittim. Kuzenim 6 yaşında sünnet edilmişti ve sünnetin ardından erkek kardeşlerinden biri bizimle kalmaya geldiğinde olup bitenleri anlatmıştı. Kadının biri gelip kız kardeşini kesmiş, sonra kız nekahat için kulübesine yerleştirilmişti. Ancak onun deyimiyle kızın şeyi şişmeye başlamış ve kulübesinden yayılan koku dayanılmaz bir hal almıştı. Erkek kardeşi bu hikayeyi anlattığı sıralar ona inanamamıştım. Böyle bir şey benim ya da Aman'ın başına gelmemişken neden o öyle kötü koksundu ki? Şimdi onun gerçeği söylemiş olduğunu anlıyorum. Uygulamanın yapıldığı pis koşullar, çer çöpün ortasında lime lime kesilme sonucu yaraları enfekte olmuştu. Dayanılmaz koku kangrenin bir işaretiydi. Bir sabah annesi adet olduğu gibi geceyi tek başına kulübesinde geçirmekte olan kızını kontrole gitmiş ve küçük kızı soğuk ve mosmor bir bedenle yerde cansız yatar bulmuştu. Leş yiyicilerin ölü bedeni yemelerine izin vermeden aile onu gömmüştü.